neyse adımız ve onurumuz için.
Yemek. Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. Haftanın son günündeki birlikteliğimizde sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Nuri Göktaş'la birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk. Biraz sonra vereceğim telefon numaralarına Facebook ve Twitter adreslerinden bize ulaşabileceğinizi de söyleyerek başlayalım hemen programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz yayın süresince programımıza. Yine yayın süresince ve yayın sonrasında ulaşabileceğiniz adreslerimizi de hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter'dan da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizler yine sizlerle birlikte olacağız. Evet, haftanın son günündeyiz. Hafta başından beri karla ilgili cümlelerinizi, sözcüklerinizi bekliyoruz biliyorsunuz. Yarışmamıza katılabilmeniz için. Bugün son, programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz. Ve karla ilgili sizin için karın ne ifade ettiğiyle ilgili cümlelerinizi, sözcüklerinizi bekliyoruz. Az önce sizlere verdiğimiz telefon numaralarından, elektronik posta adresinden, Facebook ve Twitter üzerinden de bizlere ulaşabilir, yarışmamıza katılabilirsiniz diyoruz ve programımızın ilk müziğini dinliyoruz. Kar Taneleri, Erdinç Eroğlu söylüyor.
Çekilir mi hiç hayatın acı gerçekleri? Ben biliyordum boyunu en başından beri. Ama söylemeye dilim var mıydı? Lakin aşk affetmezdi beni. Bunca yaşanandan sonra nasıl başardın gülmeyi? Evinden ayrıldığında henüz yaşın daha 17'ydi. Yetişemediğin hayatın hızını kesmeyi denemedin mi? Belki kutlardın o zaman sevemediğin o doğum günlerini. Oysa hayatın anlamı nedir? Nerelerde gizlidir? Hangi rüyayı büyüsün? Gerçekler değişir. Kar tanelerini izlemek gibi, donmadan utanmadan yan o mahremi. Islak yollar gibiydi. Yürütmedim senin yüzünden kayıp düşenleri. Hayatına gelenlerden kim unutulabildi ilgini? Yoksa artık senin için aşk üç harfli bir kelime mi? Ruhun kalbin içindeki yaraları sarma yeter mi? Neyse hoşça kal ve dünyamda kal sorumsuzca uyuk bebek gibi. Oysa hayatın anlamı nedir? Nerelerde gizledin? Hangi rüyayı duysun? Gerçekler değişir. Kar tanelerini izlemek gibi, donmadan utanmadan ya. Demiyetini yürüyün buz tutmuş ıssız ıslak yollar gibiydi. Yürütmedim senin yüzünden kayıp düşenleri. Kartanelerini izlemek gibi, donmadan utanmadan yan.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sunduğumuz Hayatın Sesleri devam ediyor ve şimdiki stüdyo konuğumuz TRT Radyo Dairesi Başkanı Sayın Amber Türkmen şu anda bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, TRT radyolarına bir yenisini daha ekledi. TRT Kent Radyoları 12 Ocak itibariyle sanıyorum değil mi yayın evet. hayatına başladı. 3 büyük ilde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayın hayatına başladı. İsterseniz TRT Kent Radyoları'nın şu kuruluş hikayesini sizden dinleyelim
tamam,
Sayın Amber Türkmen.
Ama öncesinde ben tüm Hayatın Sesleri programı ekibini sevgiyle selamlıyorum. Dinleyicilerimize de sevgilerimi gönderiyorum.
Teşekkür ederiz.
Kent Radyoları evet 12'sinde geçti, bu ayın 12'sinde hayata geçti, başladı. Bu yeni bir proje değil aslında. Hı hı. Yıllar önce 2009 yılında Sayın Genel Müdürümüz Şenol Gök Radyo Dairesi Başkanı iken aslında ilk adımlarını atmışlardı. Ankara Kent Radyosu kurulmuştu. Bir sene kadar yayın hayatına devam etti. Sonrasında çeşitli nedenlerden dolayı radyomuz kapanmıştı. Şimdi tekrar kolları sıvadık. Dedik ki 1-3 yapalım. Ankara, İzmir, İstanbul. Üçünde birden yayın hayatımıza başlayalım. Ayın 12'sinde yayındaydık. Başladık. Çok hareketli oldu. Hayatın Sesleri'ni farklı gözden, farklı bakış açısıyla sergiliyoruz. İstanbul, evet. İstanbul'un sesini, Ankara, Ankara'nın sesini, İzmir'de İzmir'in
şehre
sesini.
Şehre özel yayınlar aynen yapılıyor öyle. Değil aynen mi? Öyle. Kentin sesi, kentin nefesi kesinlikle olacak öyle. Herhalde kesinlikle. Kent radyoları.
Tabii ki. Kurulmasının sebebi de o. İhtiyacın sebebi de bu. Hı hı. Sayın Genel Müdürümüz çok güzel ifade etti. Geçen gün açılış konuşmasında. Hemen oradan aktarmaya çalışayım ben de sizlere. Bizim zaten ulusal radyolarımız var biliyorsunuz. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar teveccüh ediyorlar. Çok güzel araştırma sonuçları var. Her yerde ön sıralarda radyolarımız. Onun dışında bölge radyolarımız da bu sene yayına başladı. 5 tane bölgemiz 2'şer saatlik bölgesel yayın yapıyorlar. Bu da bizim için yeterli değildi. Çünkü şöyle bir ihtiyaç var. Özellikle metropollerde, büyük şehirlerde insanlar koşturmanın içerisinde o kadar çok kendilerini kaptırıyorlar ki kendilerinden olan her şeyi unutmuş durumdalar. Ama arabadayken, ama iş yaparken, ama çalışırken, ama evdeyken, ama kitap okurken yapılabilecek tek şey de radyo dinlemek. Hı hı. Dolayısıyla kendilerine özel, kendi hayatlarına özel, kendilerinden haber getirebilecek bir kent radyosu ihtiyacı oldu. Bizde belirdi. Çok güzel de karşılıklar alıyoruz, dönüşler alıyoruz. Demek ki iyi bir şey yapmışız.
Elbette. Hı hı. Tarzı farklı tabii ki. Ne tür programlar, ne tür yayınlar yapılacak? Yayın saatleri nasıl olacak?
Şimdi biz sizlerin de çok iyi bildiği üzere ama dinleyicilerimiz için farklı hı hı. bir alan olabilir. Biz her yıl toplanırız, bir koordinasyon toplantısı yaparız. Programlarımızın ne tür kuşaklarımız olacak, ne tür programlar olacak belirleriz. Bölge ve ulusal radyolarımızda. Ama kent radyosunda böyle bir şey yapmadık. Şehrin dokusu, şehrin ruhu kent radyosunu oluştursun istedik. Yani o gün şehirde başka türlü bir hareketlilik varsa hemen o stüdyolarımıza yansıyacak. Stüdyolarımızdan da dinleyicilerimizden.
Trafik akışından tutun da hava muhalefetinden yaşanacak her türlü soruna
festivalin
kadar.
Festivalin renkliliği hı-hı. olabilir. İl içerisinde insanların topluca yaşadıkları bir üzüntü olabilir, bir sevinç olabilir. Konuşulmaya değer her şeyi konuşuyoruz kent radyolarında. Bu aslında şöyle bir ihtiyaçtan da kaynaklandı. Yani biz eskiden toplumsal olarak da evlerimizde, ailelerimizde bir araya gelip, komşumuzla, dostlarımızla bir araya gelip sohbet ederdik, konuşurduk. Ve bu toplulukların içerisinde kanaat önderlerimiz oluşurdu. Hepimizin bir sözünü, lafını dinlediğimiz büyüklerimiz oluşurdu. Hı hı. Bütün bu değerler aslında zaman içerisinde eriyip gitmeye başladı. İstemesek de zaman ayıramaya başladık. Yani iş yükü, hayatın işte koşuşturması filan derken bu tür şeyleri unuttuk. Biz radyo olarak en büyük görevlerimizden birinin de geleneklerimizi geleceğe taşımak olduğunu evet. düşünüyoruz. Aslında acaba kent radyoları bu işlevi mi üstleniyor diye düşünmeden edemiyorum yani.
Evet. Şimdi kente dair her şeyi bulacakları bir program dedik. Sabah 7, gece 1 arasında evet. yayın yapacak. Yayınların hepsi canlı mı yoksa band programlarda olacak
şimdi,
mı?
Şehir sürekli dinamik, yaşadığı için, evet. dinamik olduğu için orada band program düşünmüyoruz. Hı hı. Tamamen canlı programlarımız. Çünkü gelişmeleri de hemen o dakika, o saniye aktarmak istiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla programlarımız canlı.
Evet. Peki gece yarısı yayınlar da var ama TRT FM'le ortak mı gidecek
tabii,
bu yayınlar?
Tabii saat 1'den sonra hı-hı. TRT FM'e bağlanıyoruz. Orada da zaten deneyimli prodüktörlerimizin çok güzel seçtiği müziklerle sabaha kadar keyifli dakikalar geçirebilirler dinleyicilerimiz.
Evet.
Şehir tabii birazcık tamamı olmasa da kısmen uykuya dalmış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla yerel yayını, yani kent yayınını gün içerisinde yapmak herhalde daha mantıklı diye düşünüyorum.
Evet,
ben
elbette.
Ama bir gelişme olursa kente dair, hı hı, paylaşmamız gereken devam,
evet,
edebiliriz.
Yayıncılar 24 saat, hazır programları duyurmak adına. Peki frekansları nedir? Dinleyicilerimiz nasıl ulaşacaklar?
105.6 Ankara. 106.6 İstanbul. İzmir'den dinleyen arkadaşlarım şimdi bana...
Evet, 99.1, evet, İzmir'de.
99.1. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hatırlayamadım İzmir'in frekansını bir anda.
Elbette. Ama internet üzerinden de dinlenilebiliyor mu şu
Elbette,
anda?
Elbette dinlenebiliyor. Hı-hı. Hatta 5 gün olmasına rağmen radyolarımız açılalı. Şöyle bir şey yaşadım dün. Afyon'dan bir dinleyicimiz mail attı. Afyon'dan İzmir Kent Radyosu'nu niye dinleyemediğini sordu. Biz de ona dinleyebileceğini söyledik.
İnternetten. Evet, tabii şimdi Afyon'dan belki İzmir Radyosu'nu dinleyemeyecek ama ilerleyen zamanlarda direkt...
İhtiyaca göre düzenlemek lazım bunları, dediğim gibi. Şimdi bu sene bölge yayınlarımızı ikişer saat olmak üzere başlattık dedik ya. Bölgenin ihtiyacını karşılarken bir taraftan, hı-hı, da onu kontrol ediyor olacağız. Yani büyük kentlerde eğer ihtiyaç varsa... Bölge yayınları bize bunu söylüyor olacak.
Hı hı. Peki yurt dışında şu anda bizi dinleyen gurbetçilerimize de böyle bir şeyin müjdesini verebilir miyiz acaba? İleride de onlar bu tür yayınları dinleyebilecekler mi?
Aslında hali hazırda dinleyebilirler. Yani
onlar da internet üzerinden.
Evet, internet, hı-hı, üzerinden kendi kentlerinin, Afyon'da dinleyicimizin yaptığı gibi yayınlarını dinleyebilirler.
Evet, hatta Berlin'de Türkçe yayın yapan Metropol FM varmış sanıyorum. Tabii kent radyoları da yine internet üzerinden dinleyebilecekler. Evet, Berlin'den de dinleyebilecek miyiz diye sormuş bir dinleyicimiz de ona istinaden.
Elbette dinleyebilirler. Tüm kanallarımızı dinleyebilecekleri, hı-hı, gibi kent radyolarımızı da dinleyebilirler. Dediğim gibi hatta bize bir selam verirlerse, katkı sağlarlarsa, bir mail atarlarsa, bir tweet atarlarsa falan çok mutlu oluruz.
Elbette. Şimdi tabii bunlar çok sevindirici, çok hoş gelişmeler ama bir başka gelişmeyi de yine biz dinleyicilerimize paylaşmak istiyoruz. Radyoların artık bir de Radyovizyon dergisi var,
evet,
değil mi?
Yine yeniden, hı-hı, bir Radyovizyon dergisi var. Aynı kent radyosu yaşadığımız süreci Radyovizyon dergisinde de yaşamıştık. 1,5 yıl kadar hiç radyo okudunuz mu sloganıyla radyo dergimiz okuyucularla buluşmuştu. Yine çeşitli nedenlerden dolayı biraz ara verildi ama Dış Yayınlar Dergisi Başkanlığımız tarafından hemen kollar sıvandı ve yeniden dinleyiciyle, izleyiciyle, okuyucuyla buluşturuldu dergimiz. Hı hı. Ben tüm Radyo Dış Yayınlar Dergisi Başkanlığı çalışanlarına, radyolardan dergi için destek veren, katkı veren tüm arkadaşlarıma radyo severler adına teşekkür ediyorum.
Evet, biz de teşekkür ediyoruz desteklerinizden ötürü. Şimdi dönelim yine radyolarımızı, kent radyolarımızı. Ünlülerin de yayın yaptığı pek çok program olacak herhalde, değil mi? Sadece Türkiye Radyo Televizyon Kurumu spikerleri ve prodüktörleri, evet, değil.
Çünkü dediğim gibi şehrin rengini yansıtmak, hı-hı, böyle bir şey. Bu şehirlerin, bu kentlerin çok çeşitli zenginlikleri var. O çeşitliliği bizim dinleyiciyle paylaşıyor olmamız gerekiyor. Yani şöyle bir şey yok. Ulusal radyolarımızda yaptığımız yıllık planlamamız gibi bu yıl... Bu arkadaşımız bu programı yapacak, başlayacak, yılın sonuna kadar da götürecek diye de bir şey yok. Hı hı. Başka bir çeşitlilik sergilememiz gerekirse hemen stüdyomuzun kapılarını açacağız ve onlara da merhaba diyeceğiz. Soner Arıca zannediyorum. Dün akşam çok keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor olsa gerek. Dinleyemedim, yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Hı hı. Tweetlerden anladım. O kadar güzel geri dönüşler var ki, yalnızlıklarını paylaştığını söyleyen insanlar, onun sesini oradan duymanın mutluluğunu paylaşan, ifade eden insanlar... Evet.
Tamamıyla kentlerinde yaşayanların kendi seslerini duyabilecekleri, evet, duyurabilecekleri programları da takip edebilecekler kent radyolarında.
Bu sayede acaba hiç düşünmediğimiz şeyleri de düşünür olur muyuz diye merak ediyorum ben. Mesela kent radyoları ile ilgili çalışmaya başlamadan önce genel anlamda bazı kavramlar üzerinde düşündüğüm olurdu.
Ne
i̇şte
gibi?
Yaşlanmak. Hı-hı. Yani nasıl bir yaşlılık beni bekliyor? Hepimizin başına gelecek ama hangimiz nasıl yaşayacağız, bunu hep düşünür dururduk. Şimdi şöyle düşünmeye başladım. Yani acaba Ankara'da yaş almak nasıl bir şey? İstanbul'da yaş almak nasıl bir şey? O şehrin katkısı nasıl olurdu bana? Ya da bu şehirde olduğum için kazanımlarım neler? Ve nelerden faydalanabilirim? Algı seçicilikle beraber farklı ilgili alanları, farklı sorular farklı yönlerde açılabiliyor önümüzde.
Evet. Sayın Amber Türkmen, çok teşekkür ediyoruz program konuğumuz olduğunuz için. TRT Kent Radyoları'nı dinleyicilerimizle de paylaştığınız, bu konuda dinleyicilerimizi de bilgilendirdiğiniz için TRT Kent Radyoları'nda da tüm çalışan arkadaşlarımıza yollarında başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun diyoruz. Sağ olun,
var olun. Ben de beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm Hayatın Sesleri programı ekibine ve dinleyicilerine sevgiler, saygılar sunuyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz, saygı bizden. TRT Radyo Dairesi Başkanı Sayın Amber Türkmen de konuğumuz. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz kendisini.
Yorulunca uyusaydın kolay mı? Sanıyorsun kolaysa ya o zaman yağmurum.
Tarihte bu hafta. Duyduğunuz jingle'ımızla sevgili dinleyicilerimiz, tarihte bu haftaya bakacağız. Araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı yine bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, tarihte bu hafta yaşanan çeşitli olaylara bakacağız. Yine tarihin tozlu sayfalarında yola çıkacağız ama tozu dumana katmadan aktaracağız herhalde, değil mi olayları?
İnşallah.
Çünkü çok fazla tarihte yaşanan olay var, evet. Ama biz bunların içerisinden seçtiklerimizle dinleyicilerimizi paylaşacağız. İsterseniz başlayalım hemen.
Nilgün Hanım, tarih de biraz insanın kendi hayatı gibi. Arada üzüntü verici veya sıkıntılı olaylar sayısı sanki daha fazla gibi. Bu hafta çok neşeli haber, geçen haftaki gibi işte yerli otoya zam yapıldı, evet, gibi şeyler bulamadım. Bir de haftanın günleri üzerinden sizlerin tavsiyesiyle öyle bir listeleme yaptım. Pazartesiyle başlarsak 12 Ocak 1876'da Fevzi Çakmak İstanbul'da Rumeli Kavağı'nda dünyaya geliyor. Fevzi Çakmak çok kararlı bir adam, sert ifadeli bir adamdır. Fakat çok
Türkiye'nin ikinci ve son mareşali.
Bunların hepsi dava adamları. Ve ömürleri cephelerde geçmiş adamlar. Fevzi Çakmak askerliği baba mesleği olarak seçiyor. Çünkü Ali Sırrı Bey ve Hesna Hanım'ın oğulları. Babası da bir topçu subayı. Kuleli'deki eğitiminden sonra 1896 devresi mezunu Kararı Okulu'ndan. Ve bir kurmay subay. Yani 1898'de de Kara Harp Akademisi'ni bitiriyor. Piyade sınıfındandır. Sonra da kurmaylığa nasip oluyor ve Arnavutluk'ta çıkan ayaklanmada görev yapıyor. Ondan sonra da Balkan Harbi. Balkan Harbi çok kısa süren ama sonuçları bizim açımızdan 2. Balkan Harbi'nde biraz toparlayabilmiş olmakla birlikte çok sıkıntılı bir evre. Ve biliyorsunuz o arada bir de Trablusgarp var. Osmanlı'nın başına bir sürü iş açmış olan ve bu askerler görev aldıkları yerde cepheden cepheye koşuyorlar. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de, Kafkas cephesinde ve Suriye cephesinde de Fevzi Çakmak görev yapar. Hatta Mustafa Kemal'in Gelibolu'dan ayrıldığı dönemde onun birliklerinin, ona bağlı bulunan birliklerin kumandası da Fevzi Çakmak'a devredilir. Türkiye'nin ilk Milli Savunma Bakanı'dır. Tabii Ankara'da İlmay ve çok deneyimli bir subay olduğu için planlarının hazırlanmasında emeği çok geçen, teşekkür borcumuzun olduğu şahsiyetlerden birisi. Bir de evet. Ben de bilmiyordum, araştırırken öğrendim. Rumeli Kavağı doğumlu olduğu için de lakabı Kavaklı Fevzi.
Öyle işte, mi?
Askerlerin var öyle birbirlerine. Tabii o zaman bir de soyadı kanında olmadığı için memleket ismin önünde bir tür sıfat olarak yer alıyor. Salı gününe geliyoruz. 13 Ocak 2012 Raif Denktaş vefat ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu.
Kurucusu, evet. Kurucu Cumhurbaşkanı ve o da bir dava adamı. Baf doğumlu. İlk ve orta öğretimini Kıbrıs'ta yapıyor. Sonra İstanbul'a geliyor bir süre. Liseyi İstanbul'da bitirdikten sonra, orta öğretimini İstanbul'da bitirdikten sonra liseyi Kıbrıs'ta bitiriyor ve o dönem gazetecilik yapıyor çok genç yaşında. Sonra İngiltere'ye hukuk eğitimine gidiyor. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra epey bir süre avukatlık yapar Kıbrıs'ta. Sonra da savcı olur. Savcılığa geçer, hatta başsavcılığa kadar yükselir. Onun yükselişiyle birlikte Kıbrıs'ta olayların da yükselmesi hemen hemen at başı beraber gidiyor. Çünkü İngilizler adadaki iki toplumun arasındaki o tampon ve genel idareci rolünden kademe kademe çekildikçe bir kere asayiş boşlukları oluşuyor. Ve o güne kadar komşu olarak yaşayan insanlar arasında bu dünyanın hemen hemen her yerinde yaşanan bir durum. Karşılıklı kışkırtmalar da var ama özellikle bu emperyal ülkelerin yayıldıkları yerlerden çekilmelerinde bu tür sancılar tarihin her yerinde var. 63 olayları var Kıbrıs'ta biliyorsunuz. Bu Kanlı Noel, Kıbrıs'taki Türk alayının doktorunun evinin basıldığı, eşinin ve çocuklarının infaz edildiği. 60 olaylarından sonra Rauf Denktaş temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. O arada Kıbrıs'taki yönetim Rauf Denktaş'ın Kıbrıs'a ayak basmasını yasaklar. Filmlerdeki gibi bir sandalla, yani gerçekten aradaki mesafe de az bir mesafe değil. Adaya çıkar. 1964'e gelindiğinde 64'teki hadiseler zaten 74'ün Türkiye'nin müdahalesinin aslında belgesi. 64'te de Türkiye müdahalenin eşiğinden döner. İsmet İnönü kararlıdır adaya müdahale etmekte. Onu geçen programda da bir değinmiştik. Bu Johnson mektubu ünlü. Evet. Günü geldiğinde tekrar onu da paylaşacağız. Ve 64'te Erenköy muhasara altına alınır. Ve o zaman Hava Kuvvetleri'nin elindeki uçaklar gece harekatına yatkın uçaklar değil. Mutlaka gün ışığı gerekiyor. Çünkü o kadar mevziler birbirine yakın ki pilotların yanlışlıkla Türk mevzilerini vurmaması için havanın aydınlanmasını bekleme mecburiyeti var. Çok sıkıntılı bir gecedir o. Ve Rauf Denktaş bilfiil Erenköy'deki halkla birlikte mevzidedir. Çatışmaları, yani çatışma görmüş bir adamdır. Sonra 1974'te biliyorsunuz Türkiye garantörlük hakkına istinaden Türkiye'ye Kıbrıs'a müdahalede bulundu. Evet. 76 ve 81'de Kıbrıs Türk Federe Devleti vardı. Rauf Denktaş başkanıydı. 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu, ilan edildi ve kurucu cumhurbaşkanı oldu. Amerikalı aktör Dennis Hopper, bilirsiniz, çok bu oyunculuğunun yanında çok renkli de bir adam. Çok iyi bir fotoğrafçıdır o adam. Ve elinde çok müthiş bir o bütün rol aldığı filmlerdeki setlerde çekilmiş çok iyi bir arşiv olduğu da bilinir. Rauf Denktaş da çok iyi bir fotoğrafçı.
Evet.
Kim bilir o fotoğraflarda tarihin bazı ayrıntılarını ışık tutacak
neler var.
Hatta ileride belki bunların yapımlar doğrultusunda beyaz perdeye veya ekrana aktarılmasını sağlayacak kim bilir ne ayrıntılar var. Bu da hoş bir şey.
Böyle bir paylaşım olur.
İnşallah.
Evet, gerçekten çok da hoş olur. Çok bütün da anlamlı olur.
Tabii bütün o süreç içerisinde mevzide elinde stand makineli tabanca varken yanında da fotoğraf makinesi. Güzel dava adamı bunlar. Bütün bölümleri o davaya adamış insanlar. Çarşamba gününe geldik. 14 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım hayata gözlerini yumuyor. İzmir'de. 1857 doğumlu ve Mustafa Kemal'in anne tarafı bu yakın zamanda yine bir amatör bir tarihçi diyebileceğim bir beyefendi de bununla ilgili hatta basına da yansıdı, araştırma yaptı. Yörük Türkmen kökenli ve Konya'dan Selanik yakınındaki Langaza'ya taşınmış bir soydan geliyor ve Zübeyde Hanım o dönemde kadınların, kız çocukların eğitim imkanına çok kolay erişemediği o dönemde, o coğrafyada hem okuma hem yazma biliyor. Mutlaka Mustafa Kemal'in kişiliğinde veya o vizyonunda bunun da mutlaka ki payı var. Genç yaşta evleniyor, genç yaşta dul kalıyor. O nesil bütün bu coğrafyada insanın hayatında veya kitaplarda okuduğu, filmlerde gördüğü, şu Mahşer'in Dört Atlısı filminde tasvir edilen istila, kıtlık, salgın gibi felaketlerin hepsinden geçmiş. En az bir harp görmüş. Çok sıkıntı çekmiş bir nesil. Evlat kaybı da yaşıyor.
Evet.
Sadece oğlu Mustafa ve kızı Makbule hayatta kalıyor. Cumhuriyet'in kurulduğunu göremiyor Zübeyde Hanım ama ülkenin düşmandan...
Ama oğlunun neler yapabileceğini de biliyordu.
Evet.
Herkese öyle anne olmayı nasip etse keşke,
evet,
değil mi?
İnşallah. Allah. İnşallah. Ama yine de hayatları çok zor geçmiş insanlar.
Evet.
O nesil, ben kendi dedemden, benim dedem de İstiklal Savaşı gazisi. Çok hazin bir hikayesini anlattı cephede ve anlatırken ağladı, çok üzüldük biz. Onun devamını anlattıramadık. Şimdi çok pişmanım. anlattırıp keşke onları yazıya da dökseydik. Yine çarşamba gündeyiz. 14 Ocak 1994. Yeşilçam'ın karakter oyuncusu Nubar Terziyan vefat ediyor. 1909 doğumlu, İstanbul doğumlu. Hulusi Kentmen gibi o da Tonton, evet, Babacan.
Yeşilçam'a damgasını vurmuş isimlerden.
Bir de Nilgün Hanım, onlar hep şey yaparlar, insanları yatıştıran, kavgayı, işte olayların kontrolden çıkmasını engelleyen, böyle sözü dinlenir. Hakikaten Babacan rolleri canlandıran insanlar. Gerçi tabii onların yapıları mutlaka, ifadeleri, vücut lisanları da buna yatkın. Ama demek ki onların rolleri hep...
Evet.
Böyle kısmet
gerçekten
olmuş.
Çok büyük emekleri olan çok. Oyuncular Yeşilçam'a. Ancak ne yazık ki ölmeden bir yıl önce bu emek ödülünü alabilmiş bir sanatçı, değil mi?
Çok hazin olan tarafı bu. O şanslı olanlardan, hiç
alamayanlar da var.
Ödülle onurlandırılmadan da bu dünyadan göçüp gidenler var. Hayatları da öyle, bizim filmlerden gördüğümüz veya şimdi burada rahat rahat konuştuğumuz kadar çok kolay geçmiyor tabii.
Evet.
Yıl içerisinde kaç film çevrilir, çekilir, o çekimlerin kaçında iş çıkarsa oralarda çalışıyorlar. 1994'te hayata gözlenmiyor. Benim Nubar Terziyan'ı ilk hatırladığım rol Zeki Müren'in başrolünü oynadığı 1959 yapımı. O kırık plak, Zeki Müren'e bir zehir içirilir, ses telleri hasar görür. Orada sonra ben Anadolu'da kumpanyalarda Zeki Müren'e benzeyen ama sesi çok bozuk insan olarak işte şey yapılır, sahneye çıkartılır. Halk güler falan filan. Çok da feci bir sahnesi vardır. Halk bir yerde çok dalga geçer, çok ağrına gider. O arada sesi düzelmiştir. Bir okur şarkıyı herkesin yüzündeki falan. Çok güzel çekimler onlar. Bir de siyah beyaz filmler, çok teatral havada çekilmiş. Orada Nubar Terziyan aslında sivil polistir ve olay hakikaten çözülmeyecek gibi görünüyorken onun bir hüviyetini açıkladığı sahne vardır. Orada hakikaten biz evde, tabii televizyon tek kanal, ne yapacaksınız?
Elbette.
Evde herkes böyle bir oh çekti, tamam artık Zeki Müren'in yani o başına gelen hadiselerde ona yardım edecek. Meğerse işte sivil polismiş diye hatırladığım ilk rolüydü.
Evet, oydu diyorsunuz.
Yine bir çarşamba günündeyiz. 14 Ocak 1996.
Bir başka acı kayıp.
Evet. Müzisyen, besteci. Ve ben bas sesine hayran olduğum için basçılara karşı da bir özel böyle ilgim ve hayranlığım ve saygım var. Onla Tunç, kendisi de sıkı bir basçıydı. Kendi kullandığı tek motorlu bir uçağın Armutlu civarında kötü hava koşullarına bağlı olarak düşmesinden dolayı aramızdan ayrıldı. Onla Tunç deyince tabii Sezen Aksu hemen aklımıza geliyor. Çünkü o 1980'lerde özellikle bizim kuşağın bu kasetleri, albümleri çıkışını heyecanla beklediği, çıkar çıkmaz da gidip aldığı, bazen de kalmadı denildiği için geri döndü. Hangi şarkıları saysam, Sen Ağlama, Git, Geri Dön, Değer Mi, Harun Kolçak'ın seslendiği Gir Kanıma, Onla Tunç'un basçı olarak epey sayıda müzisyenle albüm çalışmalarında da çalışmıştı.
Pek çok severek dinlediğimiz çok. Müziklerin altında imzaları var,
imzaları
gerçekten.
Var. Evet.
Şimdi tabii çok da elim bir uçak kazasında kaybettik ama ardından da Akut gibi bir değil mi, şeyin doğmasına sebep oldu aslında.
Akut'un kurucu kadrosu olan kişilerin işte dağcılık, doğa sporları gibi altyapıları var ve şunu fark ettiler, böyle bir durumda derhal olay yerine gidip herkesin yapabileceği bir iş değil bu. Çünkü gece arazide konaklamanız gerekebilir, o arazide barınma ile ilgili mutlaka bir eğitiminiz olması gerekir, tırmanma teçhizatı kullanmanız gerekebilir, hatta kaza yerine veya felaket yerine ulaştığınızda ilk yardım yapmayı da biliyor olmanız gerekir. O dönem genelde onlar kendi aralarında bu tür gönüllü böyle kendi aralarında organize olan ve haberleşip toparlanıp kendi imkanlarıyla giden bir arkadaş grubuyken bunu kurumsal hale getirdiler. Ki sonrasında 1999'daki o Marmara depreminde ve sonraki Düzce depreminde de Akut'un ve Akut'u örnek alarak kendi aralarında bu tür uzmanları getirtip eğitimler alarak şirketler olsun, diğer kurumlar, okullar olsun, bu kurtarma ekipleri, daha sonra silahlı kuvvetler de doğal afet kurtarma ekipleri bir tabur oluşturdular. Maalesef ülkedeki böyle bir acı kayıpla ortaya çıkmış gerçeklerden biriydi. Sonrasında eminim ki birçok insan hayatının kurtulmasını bu bahsettiğim bu uzman ekipler sağladılar.
Ekipler sağladılar, evet.
Eurovision yarışması Türkiye için önemli bir şey.
Çok.
Yani ailece takip edilirdi.
O yıllarda hatta, değil mi?
Bizde de biraz futbol taraftarlığı, o tribün karakteri olduğu için yani biraz da maç usulü olurdu o. Mutlaka seyredilirdi. Onur Tunç'un Türkiye adına orada yarışacak bestelere aranjörlük yapmışlığı da var. Hatta orada yarışma esnasında orkestra şefliği yapmışlığı da var.
Evet. Devam ediyoruz herhalde.
Cuma gününe geldik.
Bugüne geldik yani.
Evet. Şimdi bu peş peşe 3 tane tarihten haber maalesef harple ilgili. İnsanlar barış içerisinde yaşamaktan ziyade tarih boyunca daha çok harp etmişler. Acı gerçek bu. İnşallah ileriki dönemlerde bu harpler, harp tehditleri azalacak.
Umarız öyle olsun. Şu anda da çünkü devam eden savaşlar, savaş tehditleri var ama biz sulh içinde yaşamayı tercih ediyoruz tabii her zaman.
16 Ocak 1991 ve koalisyon güçleri sabaha karşı ilk hava harekatını başlatarak Irak'a müdahale ettiler. Körfez krizi, Körfez savaşı, Irak krizi, her ülke biraz kendisine göre adlandırdı bunu. Çöl fırtınası harekatı, Amerikalıların verdiği isimli. Tabii ölenler ağır olarak Irak'tandı ama bana sorarsanız Nilgün Hanım, ikinci derecede en ağır yükü Türkiye çekti. O harekatla başlayan 20 yıl boyunca. Türkiye'ye gene göç kitlesi geldi. Terör arttı o bölgedeki otorite boşluğundan. 16 Ocak 1970'te İran Şahı Pehlevi ülkesinden ayrıldı. İlk ayrılışı değildi. Daha evvel de ülke bir karıştığında Şah ülkeden ayrılır. İran'da kendine has bir ülke. Bizim gibi kendine has kültürü olan Orta Doğu coğrafyasında diğer ülkelerden kendince farklılığı bulunan 1950'lerde bir Musaddık isimli başbakanı vardır İran'ın. Musaddık oradaki petrol rezervlerini millileştirme çabası içerisine girer. Şah'la aralarında bir sürtüşme olur. Sonrasında Şah'ın bazı uygulamaya koyduğu politikalarda ülkenin muhafazakar kesimiyle biraz sıkıntılara sebep olur derken Şah ülkeden ayrılır. Ayetullah Humeyni gelir ve İran'da rejim değişikliğiyle birlikte bu süreç başlar. Yine bir cuma son haberi, 16 Ocak 1945 Hitler Berlin'deki 18 odadan oluşan sığınağına indi ve İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki sonu olan 105 günlük süre başlar. 29 Nisan 1945'te de intihar eder ve harp Avrupa'da biter. Pasifik'te bir süre daha devam eder ve İkinci Dünya Savaşı 40 milyon insan ölümüne sebep olan bu sürecin sonuna gelinen
nokta olur.
Nokta olur.
Evet, biz de burada noktamızı koyalım mı o zaman Sayın İstemihan Varışlı? Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı'ydı. Noktamızı koyarken madem 1945 İkinci Dünya Savaşı dedik, madem Onno Tunç dedik, 1945'i dinleyelim. Sezen Aksu seslendirsin. Ne dersiniz?
Çok güzel seçim. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun.
Hoşçakalın.
Yoksa bendeki çocuk da böyle çaresiz kalacak. Öfke ile beslenen çocuklar yalnızdırlar. Tek ümitleri çiçeklerden, acılar sevgiye inandılar ve Kurusun inançlarında sene 1945 onlar da hep insandılar ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar senin gibi benim gibi asırlardan uzanda tut elleri yoksa bendeki çocuk da böyle çaresiz kalacak öfke ile beslenen çocuklar yalnızdırlar ve asırlardan uzanda tut ellerimi sımsıcak yoksa bendeki çocuk
Türkiye'de saatlerimiz 15.47 sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Almanya'ya uzanalım istiyoruz. Almanya'dan Sayın Mehmet Can Bolat var telefon hattımızda. İyi günler diliyoruz. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz Sayın Mehmet Can Bolat.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. 2015'te.
Teşekkür ederiz. Şimdi dünyanın en büyük ev mefruşat fuarı Heimtextil Frankfurt'ta sürüyor. Biz bununla ilgili bilgiler almak üzere sizinle telefon bağlantımızı gerçekleştirmek istedik. Şimdi Almanya ve Türkiye'den baktığımızda neler söyleyeceksiniz fuarla ilgili? Çünkü Türk firmaları da çok yoğun bir biçimde katılıyorlar fuara.
Evet. Sizin de başta belirttiğiniz gibi bu Heimtextil Almanca adıyla bilinen ama Türkçe'de ev tekstili veya mefruşat fuarı olarak da tercüme edebileceğimiz bu fuar dünyanın en önemli piyasası, pazarı diyebiliriz sektöründe. Bu şu anda fuar 14'ünde açılmıştı ve yarın akşam sona erecek. Beklentilere göre 133 ülkeden yaklaşık 71 uzman, sektör uzmanının bu fuarı gezmesi bekleniyor. Uzman derken hemen belirtmek gerekiyor. Bu tür fuarlar elini kolunu sallayan normal ziyaretçilere açık değil. Sadece son yarın öğleden sonra böyle bir imkan tanınacak. Geri kalan ilk 3 günde ise tamamen uzmanlar bu fuarı geziyor ve uluslararası ilişkilere katkı sunuyorlar. Bu fuarda 2800 civarında firma toplam 62 ülkeden temsil ediliyor ve dünyanın değişik bölgelerinden gelen bu firmalar, irili ufaklı, orta ölçekli büyük firmalar kendi ürünlerini bir anlamda görücüye çıkartıyorlar diyebilirim.
Peki Türkiye firmalarının konumu nedir Sayın Can Bolat? Türkiye firmalarının konumu nedir?
Alamadım sesinizi.
Türkiye firmalarının konumu nedir?
Türkiye'den katılan firmalar gerçekten bu yıl ve geçen yıl olduğu gibi bu yılda oldukça yoğun biçimde bir katılım var. Tabii Türkiye derken özellikle Marmara bölgesi ve bunlar içinde de hiç kuşkusuz Bursa öne çıkıyor diyebilirim. Hatta Türkiye'den bu fuar düzeltiyorum. Bu fuarı gezen uzman ziyaretçi sayısında ise Türkiye ilk 10 ülke arasında 3. sırada bulunuyor. Bunu söylerken tabii şunu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'den sadece Bursa'dan iki özel uçak kaldırmış Ticaret ve Sanayi Odası. Bu fuara kendi bölgesinde aktif kurum ve kuruluşları, sektörün uzmanlarını, firma temsilcilerini en azından bir gözlem toplamak ve piyasayı, uluslararası piyasanın ruhunu anlamak maksadıyla böyle bir organizasyona ev sahibi yapmış. Vaktimiz dar biliyorum ama birkaç cümleyle de dün akşamki bir özel toplantıda dile getiren ve not aldığım bazı verileri isterseniz dinleyicilerimizle de paylaşayım. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere baktığımızda toplamda 40 milyar dolar olan ticari, Türkiye'nin ticari hacmi Almanya açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle bu ev sektörü dalında, heim tekstil dediğimiz ev sektörü, ev tekstili dalında Almanya Türkiye'nin ihracat bağlamında birinci sırasında yer alıyor. Bu arada Almanya'da Türkiye'nin ev tekstili pazardaki oranı %6 civarında seyrediyor diyebilirim. Uzmanlar, Bursa'dan gelen ticaret odası yetkilileri, İhracatçılar Birliği başkanlarıyla yaptığımız ayaküstü sohbetlerde de özellikle Almanya piyasasının Avrupa açısından baktığımızda sadece Almanya'nın Türkiye'nin ihracatında önemli bir yer tuttuğunu söylüyor. Genel birkaç rakam vererek isterseniz bugünkü birlikteliği noktaya diyelim. Türkiye'de ev tekstili sektörü 3.1 milyar dolar yıllık ihracat ile dünyada ilk 3 ülkeden birisi konumunda bulunuyor. Türk firmalarının dünya pazarından aldığı pay ise %5 oranında da gösteriyor. Söyleniyor. Tabii fuarların önemini arz ederken özellikle Frankfurt'taki bu fuarın çok büyük önem taşıdığını söylüyor ve bu yüzden de ilk kez olmak üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bir ilke imza atmış ve bu yıl kendi bünyesinde üye olan ve Türkiye'de, Bursa'da, o bölgede tekstil branşında iş yapan, üretim yapan irili ufaklı girişimcileri bir özel uçakla buraya getirdi. Gerçekten dünkü tablo görülmeye değerdi.
Evet.
Anlamda Türkiye yaşanıyordu buradaki fuarda diyebilirim. Yarın sona eriyor.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz aktarımlarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle Sayın Mehmet Can Bolat, kolaylıklar diliyoruz size.
İyi yayınlar.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu haftanın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böylece haftanın başından beri yaptığımız yarışmamızla ilgili gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Pek çok dinleyicimiz karla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaştılar yarışmamıza katılabilmek için, ama biz birkaç tanesini sizlerle paylaşalım. Örneğin Handan Torun demiş ki, karın yağması bana neşe verir, sedef kaynarken kar avuçlarımızda taptaze bir bahar anlamında demiş. Ayça Aktağ samimiyet demiş. Şeyma Sargın, uçsuz bucaksız her yeri bembeyaz kaplayan, bazıları için tarifi imkansız bir mutluluk demiş. Bütün kötülüklerin bitip beyaz bir sayfa açılışını hissettiriyor demiş Ayşe Gür. Sevgili dinleyicilerimiz, huzur diyen dinleyicilerimiz var. Almanya'dan da pek çok dinleyicilerimiz var. Güzellik sevinç kaynağı demiş Necati Sezer. Safiye Sağlam da, parmaklarım donana kadar kar topu oynadığım mutlu çocukluk günlerim demiş. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen şurada duyuyor musunuz sesini bilmiyorum ama ben belirlemek istiyorum. Bizlere ulaşan dinleyicilerimiz arasından birini çektim bile ve ismini okuyorum. Evet, Ayşe Gür kazandı. Ayşe Gür bakalım ne demişti? Bütün kötülüklerin bitip beyaz bir sayfa açılışını hissettiriyor demişti. Kar için sevgili dinleyicilerimiz, Ayşe Gür'ü kutluyoruz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun o çok değerli ses sanatçılarından birinin siz sevgili dinleyicilerimiz için hazırladığı altyapılı çok güzel bir CD'sini kazandınız bizden. Teşekkür ediyoruz. CD'niz en kısa zamanda elinizde olacak. Arkadaşlarımız sizinle iletişime geçecekler Sayın Ayşe Gür. Evet sevgili dinleyicilerimiz, böylece bu haftayı da noktalamış bulunuyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük, bu haftalık bu kadar derken, pazartesi günü yepyeni bir haftada, yepyeni bir hayatın sesleriyle yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek iyi hafta sonları. Hoşça kalın. Dolayısıyla adımız yoğunluğu için...
Hayatın Sesleri.
Yeah.